Hayırlı akşamlar kıymetli Erkam Radyo dinleyenlerim. Ekonomiden Hayata programında Profesör Doktor Gülfettin Çelik hocamla birlikte ben Faruk Bal tekrar birlikteyiz. Bu hafta da Sayın Hocam Yunanistan konusunu ele almaya devam ederiz diye düşünüyorum. Çünkü yeni gelişmeler de oluyor. Belki
evet,
bundan
evet.
sonra
yani
da...
Şu Türkiye'nin ya da dünyanın en sıcak gündem başlıklarından birisi hala o. İyi olur.
Bu haftanın başının sürprizlerinden bir örneğin. Gerçi sürpriz değil ama sürpriz demeyelim. Yunanistan IMF borcunu yine ödemedi tabii. Şu an itibariyle 2 milyar avroyu borcu aşmış durumda. Onun haricinde bu ağır şartları kabul etmek zorunda kaldı. Avrupa Birliği ile görüşmeler çerçevesinde ki referandumda reddetmişti. Şöyle bir bakabiliriz. Aslında referandumda Yunanistan neyi reddetmişti? Sonra neleri kabul etti diye özetle dilerseniz ben dinleyicilerimize paylaşayım. Arkasından sizden
evet, basında epey bir yer aldı ama yine de derli toplu değerlendirmekte hatırlamakta yarar var. Buyurun.
Yani halkın hayır dediği maddeler şunlar. KDV artırımı öngörülüyordu pakette. KDV artırımına hayır dedi. Onun haricinde çiftçilere tanınan vergi ayrıcalıkları vardı. Bunların iptaline hayır dedi. Yani iptali isteniyordu. İptal etmeyelim dedi. Hayır dedi. İşte çalışma sürelerinin, malum Yunanistan'da çalışma süreleri kısa. Çalışma sürelerinin arttırılması yönünde bir eğilim vardı. Onu reddetti, çalışma sürelerinin arttırılmasını. Yine emeklilik primleri ve emeklilik yaşının yükseltilmesini reddetti. Emeklilik yaşı yükseltilmesi talep ediliyordu. Sosyal yardımların kısılarak gayri safi yurt içi hasılanın oranında tasarruf sağlanmasını reddetti. Yani sosyal yardımların da kesintiye gidilmesini istemedi. Kurumlar vergisinin arttırılması yönünde bir talep vardı, bunu reddetti.
Evet,
askeri
evet,
harcamaların evet. kısılmasını ve asker sayısının azaltılmasını reddetti. Bu da önemli belki. Devlet fonundaki bütün mal varlıklarının özelleştirilmesi isteniyordu, bunu reddetti. Ve son olarak lüks tüketim vergisinin yükseltilmesini de reddetti. Yani lüks tüketim vergisinin aynı oranda.
Yani bunları oylamıştı ve evet. bu taleplere hayır cevabı çıkmıştı.
Evet. Ama yeni hükümet bunları reddetti fakat şu şekilde girmiş oldu. Yeni işte Yunanistan imza attı. 82-86 milyar avroluk 3. kurtarma paketi için şunları kabul etmiş oldu. İşte Yunanistan otomatik bütçe kesintilerini öngören mali kurula geçecek. Yani bir kere denetimleri zaten tamamen Avrupa Birliği'ne, Avrupa Birliği ve IMF'den oluşan bu üçlü kuruma, Troika'ya veriyor. Onu kabul ediyor tamamıyla. İşte otomatik bütçe kesintilerini öngören mali kurula geçecek. Yani KDV arttırımı da aynı her şeyi kabul ediyor. Troika kurumları Yunanistan'ı yakından denetleyecek. IMF ile anlaşma vadesi dolduğunda bu vade yenilenecek. Yani IMF ile anlaşacak, tekrardan devam edecek. Yine Yunanistan Troika'nın olurunu almadan mali konularda tek başına hareket edemeyecek. Atina'da 50 milyar Avro özelleştirme fonu oluşturulacak. Özelleştirmeler Troika kurumlarının denetiminde yapılacak. Kamu çalışanları azaltılacak. Bankacılık sektörü yeniden yapılandırılacak. Elektrik iletim hatları operatörleri özelleştirilecek. Yunanistan iflastan kurtulmak ve Avro'da kalabilmek için referandumda halkın yaklaşık %61'ini reddettiği ağır şartları bu şekliyle artık kabul etmiş oluyor. Kabul etmek zorunda kalıyor. Peki hocam bu acaba Yunanistan'ın duyunu umumiyesi mi? Yani bizim Osmanlı'da bir duyunu umumi vardı. Sürekli gündeme getiriyoruz. Belki imparatorluğun da parçalanmasına, devletin parçalanmasına giden süreçte hız kazanmış oldu bu şekliyle. Bunu da Yunanistan'ın duyunu umumiyesi gibi değerlendirebilir miyiz?
Tabii tarih tekerrürden ibarettir derler. Gerçekten de öyle oldu galiba. Fakat bu kadar kısa bir zamanda her şeyin daha yeni kurgulandığı, yeni oluştuğu bir zamanda böylesi hızlıca bir çöküş olacağı belki beklenmiyordu. Belki insanları şaşırtan bu. Ama gerçekten detaya indiğimizde tarih tekerrür etti. Ve birbirine yakın bir coğrafya ortamında hatta tekerrür etti denilebilir. İşte Osmanlı'nın duyun umumiyesi mi? Evet, gerçekten Osmanlı'nın duyun umumiyesinin benzeridir bu. İşte hep saydınız oralarda. Devlet başta neyi reddettiyse hepsini kabul etmek zorunda kaldı.
Evet.
İşte 16-17 saat sürdüğü belirtilen o toplantıda son derece gürültüsüz, patırtısız, dış dünya yansımayan bir tartışma ortamında Yunanistan adeta teslim bayrağını çekerek çıkmış oldu. Yani Osmanlı nasıl yaşadıysa aynısını Yunanistan'da şu an yaşıyor, yaşayacaktır. Bağımsızlığın malum belli simgeleri vardır.
Evet.
Bir tanesi mühürdür. Değil mi? Alınan kararlarda devletin otoritesinin o anlamda son sözü ben söylerim demesidir. Şu an artık son sözü Yunanistan söylemiyor olacak. Yani düdüğü ya da mührü diyelim Avrupa'ya bırakmış oldu. Ya da dünya sermayesine bırakmış oldu. Evet. Onun da arkasında, IMF'in de arkasında bütün o küresel dünyanın arka planındaki aktörleri var. Bu tabii üzücü bir durum. Yunanistan adına üzücü bir durum. Fakat dünya açısından ya da Türkiye özelinde diyelim çıkartılması gereken dersler var. Yani dün Duyun Umumiye ile biz neler yaşadıysak bugün Yunanistan'ı göreceğiz adım adım adım adım. Hep onu yaşayacak. İnsanlara bazı ümitler verilmek isteniyor. Sanki kriz ortadan kalkmışçasına. Sessizlik ve sedasızlık var öyle diyelim. Euro'da bile hatta yükselme trendi var cüz'i de olsa. Değil mi? Dolar karşısında azıcık kıpırdanma oldu. Halbuki tam tersi olmalı belki. Burada insanları telaştan uzak tutan nedir? Bu sürecin zamana yayılıyor olacak oluşunun garanti edilmesidir aslında sadece. Bu kriz yaşanacak ama adım adım dalga dalga yaşanacak. Ve maliyeti de çok ağırlıklı olarak Avrupa'dan ziyade Yunanistan'a çektirilecek bu. Öyle gözüküyor. Evet. Yani maliyetini Yunanistan üstlenecek. Onun imzasını atmış oldu. Mühür dedik, ikincisi paraydı. Klasik dönemde hükümranlık göstergesi. Şu an kullanılan euro o anlamda ne kadar güven kaybetti uzun vade beraber göreceğiz. Yani bu yönüyle de aslında önemli bir sonuç ortaya çıktı. Üçüncüsü de siyasal olarak belki sancaktır ya da bayraktır değil mi? Hükümranın ifadesi olan bayrak şu aşamada ne durumda? Yani Avrupa Birliği söylemi, Avrupa Birliği logosu ya da bayrağı şu an yıldızları belki de renk değiştiren bir süreci yaşıyor gözüküyor. Duyun Umumiye evet Osmanlı Duyun Umumiyesi'ne benzer bir şey. Ama sonuçlarının kimin üzerinde olacağı noktasında bazı farklılıklar ortaya çıkarttı bu. Her ne kadar Avrupa şu aşamada ben krizi Yunanistan'ın üzerine yıkıyorum. Maliyetin o katlanacak, borcu o yaptı. Dolayısıyla maliyetin de o üstlenecek dediyse de inanılmaz bir şekilde Avrupa Birliği üzerine bir leke oldu bu. Hep beraber nereye gideceğini göreceğiz. Tabii bunun belki Türkiye ayağında sonucun ne olacağı tartışmaya açık. İşte 1 trilyon euroluk bir maliyetin olacağı varsayılan Yunanistan'ın çıkış durumunda Yunanistan'ın içeride kalmasının maliyeti ne olacak? Bunu ele almak gerekiyor.
Evet,
yani daha büyük olan bir maliyetten sanki daha düşük olan bir maliyete tercih oldu gözüküyor. Fakat acizane bana göre bu böyle de olmadı. Belki kol kesilip yola devam edilseydi Avrupa Birliği açısından uzun vadede çok daha büyük bir adım olacaktı. Avrupa bu cesareti gösteremedi. Yunanistan da hakeza diğer taraftan ben kendi problemimi kendim çözerim cesaretini gösteremedi. Aynı benzer bir durumu Osmanlı yapmıştı. Borcu borçla kapatıp borcu hatta çok da verimli olmayan bir takım alanlarda aldığı parayı kullanarak göz göre göre Osmanlı Devleti'nin yıkılışına bir adım olmuştu o süreç.
Evet.
Şimdi Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'nı, Osmanlı'nın Balkan Savaşı'nı, Osmanlı'nın Rusya ile yaptığı 77-78-93 harbi dediğimiz savaşı, ta Kurtuluş Savaşı sonrasında da Türkiye Cumhuriyeti'nin üstlenmiş olduğu maliyetleri, bu hep bu borçlanma süreçlerinin bir parçası olarak düşünmeliyiz. Osmanlı 1850'lerden itibaren adım adım o sürece girdi. Var olan problemi öteleyerek yine adımlar attı. Çözümsüzlüğü çözüm olarak gördü. Aynı şeyi şu an Yunanistan yaptı. Aynı şeyi şu an Avrupa yapıyor. Ya da AB yapıyor. Ya da IMF bunu şu aşamada aracısı olarak yürütüyor. Öyle denilebilir.
Tabii Yunanistan'ın arkasından diğer borçlu ülkeler de var Avrupa Birliği'nde. Bu biraz da diğerleri için de bir yol gösterme gibi mi oluyor? Veyahut da kemerleri sistemden
onu söylüyorum.
Demek anlamına geliyor çünkü.
Aslında sıkın değil de ben onu şöyle okumak istiyorum. Evet. Her hal ve durumda biz Avrupa Birliği'ni proje olarak devam ettirmek istiyoruz. Ve bazı ufak tefek maliyetlere de katlanacağız.
Evet, burada.
Yani var olan benzer problemleri, evet biraz çeki düzen vereceğiz, maliyeti siz üstleneceksiniz ama yine de biz projeden vazgeçmiyoruz. Hastalıklı unsurları, yapıları tedavi etmeyi tercih edeceğiz. Tedavisi olmasa bile bir şekilde yapıyı bölmeden, parçalamadan devam etmek istiyoruz diyor. Bu sadece Avrupa'nın tercihi de değil, Amerika da bunu böyle istiyor. Yani dünya küresel kapitalizmi de şu an buna muhtaç durumda.
Evet.
Tercihleri bu yani.
O zaman burada şöyle bir soru çıkıyor ortaya hocam. Şimdi Avrupa bu sizin dediğinizden de ortaya çıkıyor. Bütünleşmeye gidiyor. Yani bu bütünleşmeye çabaladı, çalıştı. İşte özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bunun örneğini görüyoruz. Avrupa Demir Çelik Topluluğu'ndan Avrupa Birliği'ne gelen süreç. Yani bütünleşme yolunda ilerliyor. Ve Yunanistan'la ilgili bu alınan kararlar da bu bütünlüğün bozulmaması anlamına geliyor. Bütünlüğü koruma çabası. Hatta fedakarlık da yaparak, kendi içinden fedakarlık yaparak bütünlüğü koruma çabası olarak görülebilir. Fakat buna katlanırken, yani bu bütünlüğü korumak için Yunanistan'a bile katlanırken Avrupa, diğer tarafta genel anlamda dünyada, ama özellikle örneğin İslam dünyasını da göz önünde bulundurursak, Orta Doğu'yu, İslam dünyasını ele alırsak, burada da bir parçalanmaya doğru gidiyor. Bu parçalanmada büyük ölçüde yine batılı güçlerin diyelim eliyle gerçekleşiyor. Bu bir tezat gibi değil mi? Bir tarafta bütünleşmeye giden Avrupa, bütün gücünü kullanarak, hatta işte fedakarlıklar yaparak kendi içerisinde. Diğer tarafta da parçalanan İslam dünyası.
Evet. O İslam dünyasına geçmeden önce birkaç cümle daha ben ifade etmek isterim. Avrupa bir yönüyle o projeyi devam ettirmek istiyor. Evet. Ama sınırlarını da görmüş oldu.
Yani bir yere kadar.
Yani mesela Almanya'nın hedefi neydi, beklentisi? Mali ortaklık da istiyordu Almanya. Yani AB ülkeleri nezdinde sadece Euro gibi ortak kullanım birimleri olmasın. İlavete mali yapıyı da ortaklaştıralım.
Evet.
Bir bakıma kamu ya da devletleri diyelim, mali gelir ve giderleri noktasında da belli bir ortaklık yapısına kavuşturalım. Öngörülebilir olsun her şey.
Evet.
Yunanistan gibi takım sürprizlere hazır olmayalım diye bakıyordu. Ama böyle olmadı. Yani bunun gerçekleşme ihtimali gittikçe daha uzak gözüküyor bundan sonra.
Evet.
Zira geliştirilen çare de gördük, Yunanistan'la yapılan görüşmede de ortaya çıktı bu. Doğrudan doğruya Yunanistan ölçeğinde cevaplar üretildi şu aşamada hala. Ortak o mali yapıya gitme noktasında güçlü bir ses çıkmadı. Bütünleşmenin de sınırını görmüş olduk. Ama diğer taraftan da bu haliyle bile Avrupa Birliği'nin şu halde bile sağlamış olduğu yarar nedeniyle var olan krizler ortamında, problemler ortamında devamı tercih ediliyor. Tabii garip bir durum. Bir taraftan işte 1950'lerden sonra devam eden yeni dönüşüm trendinin, dünyada trendin, işte o milli devletlerin egemen olduğu, sonra ideolojilerin egemen olduğu o süreci yaşayan dünyanın, ya farklılıklarımız çok da önemli değil, biz birbirimize katlanmalıyız.
Evet.
Birbirimizi idare ederiz. Farklı renkler, farklı diller, farklı dinler, farklı kültürler çok da önemli değil. Biz Avrupa'yız, biz Batı'yız. Biz insanlığın en iyi örneğiyiz, uç örneğiyiz. Öyleyse var olan problemlerimizi göz ardı edelim. Hem kendimiz hem de insanlığa bir örneklik teşkil edelim projesi. Bu dünyada, bu bölgede, İşte 500 milyonluk bir coğrafyada diyelim, cevap buldu da, ki bunlar asırlar boyu birbirle savaşmış olan toplumlar. Dinler savaşlarını gördük, yüzyıl savaşlarını gördük, değil mi? İdeolojik savaşları gördük. Bir tarafta demokrasiler, diğer tarafta totaliter rejimlerin savaşlarını gördük. Birinci ve ikinci dünya savaşını yaşayan coğrafyalar bunlar. Ve birbirini temelde hakikaten de hiç sevmeyen topluluklar var oralarda.
Evet.
Çeşitli ülkeleri geziyoruz hep beraber. Toplumun içine indiğiniz zaman o insanların birbirleriyle olan farklılıklarını hissedebiliyorsunuz oralarda. Bütün bunlar karşısında bu insanlar bir araya gelmişler ve çok zor olan, müşkil olan bir konuda bir birliktelik, bir birlik kurma çabası gösteriyorlar. Ya bu yönüyle Avrupa'yı hakikaten takdir etmek lazım, tebrik etmek lazım. Belki mecburiyetleri şu aşamada bunu bir ölçüde ortaya çıkarıyor ama diğer taraftan da ayrışmaya, kopuşa dönük de bir şey yok, bir gidişat emaresi yok. hala birliği beraber tutalım, güçlendirelim, büyütelim. Biz ancak beraber olursak daha güçlüyüzü hissediyorlar. İşte geçen programda ifade ettik. Ölçek ekonomisi diye bir şeyden vurgulamıştık. Evet. Yani belli bir ekonomik potansiyelin, gücün korunabilmesi için ekonomik coğrafyanın, tabii o arkasında var olan altyapı ya da imkanlar da dikkate alınmak kaydıyla, ekonomik coğrafyanın da belli bazı unsurları kapsaması gerekiyor. İşte ham madde, doğal kaynaklar, yarı mamul mallar değil mi? Evet. Nihai ürünler, bunların tüketim alanları, pazar alanlarının bir bütünlük içinde birbiriyle ilintisi olan pazarlar halinde varlığı gerekiyor. Yani üretilen malın nerede tüketilebileceğini baştan bilinebilmesi açısından önemli bu. Maliyetlerin düşülmesi açısından önemli bu. Avrupa bunu gördü ve o bütüncül boyutu kurgulama derdinde.
Yani ki tamamen de buna dayanıyordu.
Ya evet, mesela Yunanistan'ın bu ölçek ekonomisindeki rolünü tekrar hatırlayalım.
Evet.
Dinleyicilerimiz elbette biliyorlar ama Yunanistan'ın şu an Avrupa Birliği'ne yapmış olduğu en ciddi katkı emek gücü noktasında, nitelikli emek gücünün pazarın ihtiyacı olan bölgelerde kullanımına getirmiş olduğu kolaylık bir ölçüde. Yani üretimin ihtiyacı olan emek gücünü sağlayan ortamlardan birisi oldu Yunan dünyası.
Evet.
İkincisi, üretilen malın tüketim bölgesi olarak Yunan dünyası bir fonksiyon icra ediyor.
Evet.
Yani hem üretimde hem de tüketimde bir katkısı var. En basit indirgeyecek olursak, daha diğer detayları geçiyorum.
Evet.
Bu fonksiyonundan dolayı Yunanistan'dan vazgeçilmez gözüyle bakılıyor şu an. Sahip olmuş olduğu iki farklı husus, Avrupa Birliği'nin Yunanistan'ı göz ardı etmemesini gerektiren bir unsur olarak şu an hala dikkate alınıyor. Buna katlanılırken diğer taraftan mesela Bulgaristan, diğer taraftan işte Fransa, Portekiz, daha işte İtalya, İspanya, her birinin de kendince bu ölçek ekonomisine bir katkısı var. Yani bu katkılar bir şekilde o problem alanları göz ardı edilerek uyumlandırılıyor. Bir şekilde onlar idare ediliyor, katlanılıyor iken, sizin ifade ettiğiniz o İslam dünyasının ya da doğunun diyelim, kendi içinde çok ciddi bir problem de olmamış tarihte, yaşanmamış. Mezhep farklılıkları var ama mezhep farklılıkları bizde İslam dünyasında tekfir etme düzeyinde değildir. Yani egemen olan mezhepleri söylüyorum buralarda. Yani Şia ile Sünni'nin o ilk dönem ortaya çıktığı dönemdeki o kriz döneminin ötesinde kalıcı nitelikte milletleri yok edecek düzeyde uzun dönemli din savaşı adını verebileceğimiz bir düzeyde olmadığı hepimiz biliyoruz.
Evet.
Ne Emevilerde, ne Abbasilerde, ne Selçuklularda, ne Fatımilerde kalıcı düzeyde nesilden nesile bu düzeyde bir hınç ifade eden bir kalıcılık aktarmadığını biliyoruz. Yani 20. yüzyılın sonunda dünyanın bu ölçek ekonomisinin diyelim, en azından ekonomik anlamda düşünecek olursak, getirdiği gündem bu iken, ülkeler birbiriyle ekonomik anlamda en azından bütünleşme zaruretindeyken, işte Irak, Suriye ile, Türkiye, İran'la, işte Mısır, Suud'la, işte Katar, Bahreyn'le, Yemen, işte diyelim ki Suudi Arabistan'la, işte Türkiye Cumhuriyetlerle, Balkanlarla, İslam dünyası, Endonezya, Malezya, Pakistan, o coğrafyaya da katalım. Böylesi bir işbirliğine gitme zaruretindeyken nasıl oluyor da ya da niye böyle oluyor da tam tersine parçalanma ya da yok olma, kendini yok etme sürecine gidebiliyor?
Evet. Sayın Hocam, konumuzu Avrupa bütünleşmeye giderken dedik, Yunanistan'a ve dolayısıyla Yunanistan'a katlanırken bu durumda, ama İslam dünyasına döndüğümüzde ve genel olarak doğuya döndüğümüzde bir parçalanmaya doğru gidildiğini dedik. Neden bu böyle? Onu sorguluyorduk. Dilerseniz buradan kaldığımız noktadan devam edebiliriz.
Evet. Herhalde şöyle düşünülüyor bu Orta Doğu'da ya da İslam dünyasında. Biz kendi kendimize yeteriz. Doğru olan biziz. Ve mutlak doğru da bizde. Onlara katlanmamızı gerektirecek herhangi bir şey yok. Biz şu anki varlığımızı onlara rağmen ya da onlara ihtiyaç olmadan zaten sağlıyoruz. Bu durumda gelecekte de onlarla beraberliğimizi gerektirecek hiçbir şey yok. Hatta tam tersine, onlar olmazsa biz daha da rahat ederiz diye böyle bir tahayyül var galiba. Şimdi bunu tahlil edersek, bu boyutu, bu cevabı en azından tahlil edersek, doğruluk payı var mı bunun? Gerçekten de var işin hakikati. İslam dünyasında, Orta Doğu'da şimdiye kadar asırlar boyu o minimal ölçekte, kabile düzeyinde, köy düzeyinde, mahalle düzeyinde diyelim, yaşamaya alışmış olan o Orta Doğu insanı, dünyası bir türlü dünyanın küreselleşmesini kavrayamadı. İnsanların birbirlerine olan ihtiyaç ortamları nasıl geliştiğine dair ki resmi göremedi diye düşünüyorum. Elin Avrupalısı bunu gördü.
Evet.
Brezilyalısı, Arjantinlisi bile gördü. İşte BRICS diye bir örneğin oluşum oluşturuldu. Değil mi?
Evet.
Yani bir sürü ekonomik birim doğdu, birlik doğdu diğer yüzünde. AB'ye karşı ve Amerika'ya karşı o anlamda blok oluşturma diyelim ya da küresel kapitalizme blok oluşturup da yeni bir yol bulma yolunda bir takım sonuçlara varıldı. Ama Orta Doğu'ya da özellikle İslam dünyası diyelim böyle bir cevabı bir türlü keşfedemedi. Bir zamanlar işte rahmetli Necmettin Erbakan'ın da öncülük ettiği diyelim.
Evet.
D8 serüveni vardı. Fakat o da bir serüven gibi şu an devam ediyor.
Evet.
Arka planlarda kaldı, etkinliği kayboldu. Yani bizim dünyamıza yansıyan neticeler en azından ortaya çıkmadı.
Evet, yani pratikte bir sonuç ortaya çıkarmadı evet. Yani teorik olarak.
Yani bana göre Orta Doğu hala geçmişin birikimiyle, mazisiyle yaşıyor. Bazen hani tarih insanları bir araya getiren, güçlendiren, şevklendiren, yeni zorluklar karşısında kıvama getirendir. Bir arada tutandır ama bazen de tarih ayakta prangadır.
Evet.
Yani biz geçmişte ne güzel yaşıyorduk, birbirimizi seviyorduk, barış halindeydik, huzur halindeydik diyen bir insan kitlesi bu küreselleşme sürecinde insanlarla o iç içe geçişliği bir türlü algılayamadı, kabul edemedi. Ben ona niye muhtaç olayım, niye onunla beraber yaşayayım, onu yok edersem ya da onsuz olursam daha rahat ederim mi düşünüyor hala. Ya da o insanlar böyle düşünmeseler bile bu doğuyu, Orta Doğu'yu ya da İslam dünyasını kendisine rakip gören, işte medeniyetler çatışması teorisini biliyoruz yani. Bir dünya var. Ya da Doğu'nun aziyetinde ya da parçalanmışlığında kendi varlığını gören, kendi varlığının devamını Doğu'nun zayıflığında bulan bir başka dünya var.
Evet.
Bu başka dünyanın getirmiş olduğu bir akımı, milliyetçi temele dayalı, mezhep temeline dayalı bir akımı Orta Doğu ya da İslam dünyası nasıl olur da kabullenir ya da onun getirdiği riski göremez, ortaya çıkaracağı sonucu algılayamaz, anlayamıyorum. Demek ki İslam dünyasında aklı silime toplulukları götürecek önderler yok.
Evet.
Önde giden kurumlar yok. Bu mekanizmalar yok. Bence problem de buraya dayanıyor. Yani bir tarafta tarihin getirmiş olduğu o bağlayıcı pranga oluş, diğer taraftan yeni dünyanın getirmiş olduğu şartları algılayamayış ama daha da temelde Orta Doğu'nun ya da İslam dünyasının toplulukları, toplumu yönlendirecek mekanizmalara sahip olmayışıdır.
Aynı zamanda yetişmiş insan kaynağının belki sınırlı olması ve daha başka tabii sebepler.
Elbette. Var olan süreçlerde diyelim, yönetim süreçlerinde daha çok Batı kültürüyle belki beslenmiş, Batı'yı çözüm olarak kendisine getiren insanların varlığı hep şikayet konusudur evet. Normalde. İşte şarkiyatçı yaklaşımın bir ürünü, emperyalist yaklaşımın bir ürünü olarak yani bu insanlar eleştirilirler. Ama öyle bile olmuş olsa toplumun dinamiklerine sahip olan insanların, kesimlerin diyelim, aklı selimle düşünüp ya bakın dünya buraya gidiyor, biz de şuraya gitmeliyiz bir şekilde dayatması, diretmesi gerekmez miydi? Demek ki o alanlar tamamen boşalmış durumda. Yani toplumun o kılcal damarlarına inen, bireye kadar o ülkenin genel kitlesinden öte topluluklara, siyasi öbeklere, cemaatlere, belki tarikatlara, belki mezheplere, en son aile ya da bireye kadar inen o süreçte insanları yönlendirecek olan o mekanizmaların, kademelerin olmaması esas problem. Ya da bir zamanlar varmış bunlar, modern dünyaya gelirken bunlar tek tek tek tek elenmişler, yok edilmişler. O boşluğu dolduramamışız. Ve aynı şey şu an Türkiye içinde geçerli değil mi bir noktada?
Evet.
Mesela Gezi Parkı olayının Türkiye'de devlet felsefesinde, devlet örgütlenmesinde ortaya çıkan boşluğu inanılmaz şekilde gösterdiğini düşünüyoruz. Değil mi? Artık evet. Bu noktaya geldi Türkiye. Deniliyor ki evet, böylesi bir problem aslında sosyal kesimlerin ya da nesillerin diyelim birbiriyle olan bağlantısızlığını gösterdi bize.
Evet.
O mekanizmalar yoktu diyoruz. Yani Türkiye özelinde var olan bu problem Orta Doğu'da da aslında yine ortaya çıktı. Ya bakın, koca bir 15 yıla varan neredeyse bir Orta Doğu krizi içindeyiz şu an. Yani bir nesil doğdu büyüdü ve bir nesil yok oldu bu arada. Bir türlü çözüme gidemedi. Çözüm doğrudan doğruya Batı'nın silahlı müdahalesinde bekleniyor hala.
Evet.
Halbuki 1500 yıllık bir kültüre sahip olan, bir mirasa sahip olan bir dünyanın bir şekilde doğal olarak yani o çözümü bulması beklenirdi. Yani benim bir türlü kabullenmek istemediğim nokta burası.
Evet.
Aklı selim ne zaman devreye girecek? İfade ettiniz, bir taraftan Avrupa Birliği bütünleşme süreci yaşarken her şeye rağmen işte bastı, iraydı, değil mi?
Yani.
Bu ortamların yok ediciliği bile bir şekilde tolere edildi de, ideolojiler bile o anlamda törpülendi de, nasıl oluyor da Orta Doğu bu krizi bir türlü göremiyor ya da adım atamıyor? Korkarım bu noktada daha uzun bir zamana ihtiyaç var.
Evet. Ki başta da siz de ifade ettiniz, aslında birleşmeye, bir araya gelmeye en uzak olan, yani tarihe baktığımızda, geçmişe baktığımızda en uzak gözüken de Avrupa'ydı. Yani şurada 45'lere kadar sürekli birbirleriyle savaş içerisinde geçen bir durumdan söz edebiliriz. Yani belki Avrupa tarihinde savaşsız bir dönem hemen hemen hiç olmamıştı. Hatta ben mimarisinde bile bunu görürüm açıkçası. Şimdi bizim İslam dünyasının mimarisine bakarsak gittikçe böyle esnek, incelmiş, daha böyle zarif, zarafetin yer aldığı bir mimari var. Bu Endülüs'ten tutuyorsunuz, işte Orta Asya'ya kadar gidiyorsunuz. Bu mimarilerde hep etkin, kubbemsi yapılar, işte atnalı pencereler. Avrupa mimarisi hep böyle sivridir. Yani keskin ayrımlar var, keskin çizgiler var. İşte onu ben İspanya'da bulunduğum dönemde Endülüs mimarisiyle hemen, yani İslam döneminden kalma eserlerle hemen yanındaki Avrupalıların eserleriyle kıyasladığımda bunu daha rahat görebiliyordum. Bir tarafta böyle çok zarafetle işlenmiş, yapılmış örneğin Elhamra Sarayı. Hemen onun yanında işte Katolik kralların Ferdinand ve Isabel'in yaptırdığı böyle keskin çizgilere sahip, daha böyle kaba ve baskıcı duran ya da ayrıştırıcı duran sarayı ve diğer binalar. Yani bu mimariye bile böyle bir yansıması varken bugün bakıyoruz Avrupa Birliği işte 45'lerden sonra artık tamamen bütünleşme için her çabayı gösteriyor ve Yunanistan'a da bu anlamda, tabii Yunanistan'la beraber diğerlerine de katlanıyor. Biz ise tam daha farklı bir durumdayız, tam zıt durumdayız. Yani daha çok nasıl ayrışabiliriz gibi sanki çalışıyoruz. Ya belki niyetimiz öyle değil ama yaptığımız uygulamalar bunu ifade ediyor gibi geliyor.
Galiba şu noktadayız, biraz hani konuyu daha üst başlıklarla ifade edecek olursak, Avrupa'yı eleştirdiğimiz bir yön var. İşte dünyayı ne pahasına olursa olsun imar etme ya da kendi dünyalarını ne pahasına olursa imar etme hedefindeler diyoruz. O noktada dini bile reddediyor yerine göre diyoruz. Kendi önünde fren olarak görürse, engel olarak görürse. Ama galiba diğer taraftan da Orta Doğu ya da İslam dünyası da ne dini istedi o anlamda ne de dünyayı istedi. İkisine de talip değil.
Evet.
Adeta bir aymazlık, bir görmezlik içinde gözüküyor. Yani eğer din ve dünya birbirine ayrışsa bile, hani batılı yaklaşımda, dine talip olursanız sizi zaten götürecek olan huzur ve mutluluk noktasıdır. Oraya varacaksınızdır zaten. Çünkü din bunu emrediyor. Savaşı emretmiyor o anlamda. Değil mi?
Evet.
Huzuru, kardeşliği, barışı emrediyor. Ancak silah çekildiğinde belki müdafaa anlamında belki bir savaşa cevaz var. Diğer taraftan diyelim ki din dünyayla ilintisi yok desek, ki öyle değil normalde. Ama öyle biri olmuş olsa, dünyaya talibi olmuş olsa, gene dünyanın mamur edilmesi açısından böyle bir işbirliği, kardeşlik ortamının tesisi gerekiyor. Demek ki Orta Doğu insanı ya da bizim dünyamız insanı, kültür havzasının insanı ne dine ne dünya hiçbirisine talip değil.
Evet. Dediğiniz gibi böyle bir sonuç sanki ortaya çıkıyor Sayın Hocam. Peki hocam, başlangıçtaki konumuza tekrar dönersek. Şimdi Yunanistan krizini değerlendirdik. Sonuçta yağmurdan kaçarken belki Yunanistan doluya tutuldu. Yani ağır şartları kabul etmek istemezken, bunu referandumda reddederken öbür taraftan mecbur kaldı. Avrupa Birliği'nin şartlarını kabul etmek zorunda kaldı. Peki biz var olan krizden Türkiye adına nasıl bir ders çıkartabiliriz? Örneğin krizden Türkiye nasıl etkilenecek? Bu anlamda ne tür tedbirler alınmalı? İşte Yunanistan'dan ve Orta Doğu'dan, Orta Doğu'yla görüşmüş olduk işte parçalanmışlığını. Avrupa'nın birliğe giderken İslam dünyasının genel anlamda da Doğu'nun parçalanmışlığını. Buradan biz ne tür dersler çıkartabiliriz?
Şimdi tabii iktisatçı olarak yine ister istemez konuya üretim, paylaşım ve tüketim bağlamında girmemiz gerekiyor. Yani en basite indirgemek gerekirse eğer konuyu, çok uzmanca değil de biraz daha toplumun anlayacağı düzeyde konuyu ele almak gerektiğinde. Şimdi üretim noktasında Türkiye, paylaşım noktasında Türkiye ve tüketim noktasında Türkiye resmine bakmak gerekiyor. Yunanistan aslında herkes için bir ders olmalı. Herkes kendi avlusuna tekrar bir göz atıp da ben ne yapıyorumu elden geçirmesi gerekiyor. Zira şöyle bir nokta var. Önceden toplumların inişleri ve çıkışları daha uzun bir zamana yayılabiliyordu. Hissetmezdiniz bile. Ama modern dönemde 21. yüzyıl dünyasında zaman hızlandı.
Evet.
Doğuşlar ve çöküşler çok hızlı olacak. Hani hormonlu bitkiler vardı. Sularsınız 3 günde çiçek vermeye başlıyor. Ama 3 günde de yok oluyor bu. Ya da biraz ömrü uzun dahi olsa hiç koku vermiyor bu sefer. Yani insanlığın faydasına bir sistem var olacaksa modern dönemde böyle çok hassasiyetle sürekli üzerine titrenmesi gereken boyutları var. Var olan mekanizmalar hemen çöküşe gidebilecek olan zorluklar da içeriyor. İşte Yunanistan bu anlamda kimsenin beklemediği ya da görmek istemediği bir krizin nasıl bir anda evrensel, küresel bir etki oluşturabileceğini iyi bir örnek. Yani sadece Yunanistan çöküşe gitmiyor. Dünya sistemini de etkiliyor.
Evet.
Şimdi Türkiye'ye tekrar dönecek olursak, Türkiye o anlamda bana göre üretim noktasında özellikle son işte 2000'li yıllardan itibaren AK Parti'nin özellikle iktidara geldiği ve Ecevit sonrasının döneminin o kriz gündeminin neticesi olarak diyelim, iyi bir çözümlemeye geldi. Yani dünya 2008 krizine rağmen Türkiye bu süreci kamu kesimi itibariyle, kamu örgütlenmesinin zaruretleri itibariyle iyi geçirdi diye düşünüyorum. Bunun da etkisiyle zaten ekonomik büyüme trendi süreklilik gösterdi. Ama burada esas belirleyici olan özel sektör değil, bana göre kamunun kendi vitrinini ya da kendi ortamını düzene çekmesiydi. Yani o siyasal istikrar ortamında kamu kesimi, devlet diyelim, kendi mutfağını yeniden gözden geçirme imkanı ve organize etme imkanı elde etti. Hakikaten şu an kamu kesimi borçlanması itibariyle, kamu borcunun gayri safi hasıla oranları itibariyle dünyanın önde gelen sayılı iyi ülkelerinden birisiyiz. Maastricht kriterlerini sağlayan ender ülkelerden birisiyiz. Ama bunun bir de bireysel boyutu var. Yani bir taraftan bu geçen tarih aralığında 2000'li yıl, 2002'den diyelim 2015'e kadarki geçen süreçte kamu kesimi olumlu yönde kendisini geliştirirken, diğer tarafta onun getirmiş olduğu rahatlık ortamında bireyin kendi geliri elde etme ve gelirini kullanma boyutunda aynı başarıya sahip olmadığını düşünüyorum ben. Evet, bizdeki yatırım ortamı diyelim ki ekonomik büyümenin lokomotifi olarak özel sektör ayağıyla güçlendiğini biliyoruz.
Evet.
Ama özel sektörün kendi elde etmiş olduğu geliri diyelim nerede kullandığı noktasında, nerede harcadığı noktasında ciddi problem hala devam ediyor. Daha önce ele aldık.
Evet.
Tasarruflar boyutu mesela ciddi problem. %12'lerdeki bir tasarruf oranı ne demek? Yeryüzünde rekabet olmayan bir ortam demek Türkiye o boyutta. Nitekim bir takım araştırmalar da var. Türkiye'de ve dünyada yatırımların neyle finanse edildiği noktasına bakıldığında Türkiye'de yabancı sermayenin başka bir takım gelişmekte olan ülkelere göre yatırımların finanse etme boyutunun daha yüksek olduğunu görüyoruz. Oranlar daha yüksek. Yani Türkiye yabancı tasarruflarla kendi yatırımını finanse eden bir özel sektöre sahip.
Yani bizim kendi tasarrufumuz yeterli değil bu anlamda, kısıtlı.
Evet.
Yabancı tasarruflara muhtaç kalıyoruz, mecbur kalıyoruz.
Daha. Evet. Yani bu daha önce de bu konu başlı evet. olarak detaylandırmıştık ama tekrar da yarar var. Yani üretim noktasında özel sektörün kendi öz kaynaklarıyla kendini finanse etmediği bir boyut var. Bir tanesi bu.
Evet.
Yani ikincisi tüketim noktasında harcamalar noktasında da kendisini çok iyi kurgulayamayan bir Türkiye insanıyla karşı karşıyayız.
Evet, o hane halkı borç yükünün arttığı da ifade ediliyor bu anlamda.
Evet, evet. Yani şimdi Türkiye'de hane halkının harcama kalemlerine baktığımızda işte malum çeşitli ana kalemler var. İşte gıda ve alkolsüz içecekler ya da alkollü içecekler, işte giyim ve ayakkabı gibi ya da konut, kira gibi. İşte ev eşyası, ev bakım hizmetleri, işte sağlık, ulaşım, haberleşme mesela, eğlence ve kültür, eğitim harcamaları, lokanta ve diğer benzeri hizmetler diyelim, otel gibi ya da ve çeşitli diğer yan mal ve hizmet alımları gruplamasına baktığımız zaman Türkiye'nin çok da iyi gitmediğini söyleyebiliriz.
Evet.
Yani şu anki hedefleme 2023 yılında o büyüme hedefine bizi götürecek, enflasyonu düşürmeye götürecek diyelim, o hedefleri sağlayacak bir harcama trendimiz yok. Tam tersine harcama noktasında sınırsız davranan adeta bir miras yedi ülkeden bahsedebiliriz gözüküyor. Yani 2000 yılında %2 olan diyelim kendi gelirine karşılık hane halkı borcu %2 oranında olan bir Türkiye'den 2014 yılında geliriyle hane halkı borcunun %55 oranında sabitlendiği bir borçlu hane halkı yapısına varmışız. Yani kendi gelirinin %55'ini artık borçlanmış olan, borçla yürüten bir hane halkına sahibiz. Geriye nette %40'lar civarında elinde döndürebileceği bir bütçesi kalıyor insanın, insan yapımızın.
Evet.
Bu çok ciddi bir problem. Yani kullanılabilir gelir ile hane halkı borcu %50'leri aşmış oranda. Halbuki daha 2002 yılında bu böyle değildi. Evet. Hatta bu
hızlı
dünya...
Nasıl? Hızlı bir artış.
Çok hızlı bir artış var. Bu ne demek? Türkiye insanı Türkiye ekonomisinin gidişatına ayak uyduramıyor demektir.
Evet.
Üretim boyutuna ayak uyduramıyor. Üretmeyi kastetmiyorum sadece. Üretmenin şartlarının temin noktasında ayak uyduramıyor. Tasarruf oranları yok. Hı. Diğer taraftan da elde ettiği ürünü nasıl pazarlayacağı, kime pazarlayacağı, kime tükettireceği noktasında da inanılmaz şekilde kargaşa içinde. Malum eskiden Avrupa'yı bu noktaya taşıyan çok ciddi bir uygulama vardı. Merkantilist politika diye bir uygulama vardı. İşte ticari merkantilizm gibi bir süreçle başlamıştı.
Hı.
İşte bu İngiltere'de, Fransa'da mesela böyleydi. Üretilen bir ürünün içeride tüketilmek yerine dışarıya satılarak elde edilecek gelir üzerinden yeniden ihtiyaca göre kurgulanması süreci vardı. Türkiye bu an kendi ürettiği ürünü kendisi tüketme derdinde olan ya da var olan parasına güvenerek, borçlanma ümidine de güvenerek kredi ortamı bunu sağladı, bankacılık sektörü bunu getirdi, dünya küresel sermayesi insanları bunu aşıladı. Ya benim borçlanma kapasitem var diyerek sınırsız bir şekilde tüketme hevesine düştü. Neyi tüketmesi gerektiği, ne kadar tüketmesi gerektiği noktasında aslında aklı selimle şöyle defterini önüne alıp, şu borç defterini önüne alıp bir oturması gerekiyor. Aksi takdirde bu gidişat bizi, Yunanistan olmasak bile en azından dış dünyaya bağımlılığımızı artıracaktır. Sadece şey anlamında değil, yatırımları finanse etme, yani kaynak bulma noktasında değil, sadece yatırımcı ölçeğinde değil, yani sadece devlet ölçeğinde değil, hane halkı ölçeğinde, bireysel ölçekte herkesi adeta mahkum hale getirecektir.
Evet hocam, burada çok teşekkür ediyoruz. Programımızın da sonuna geldik.
Aslında bu konu tabii daha devam etmesi daha gereken bir başlık. İnşallah
bir dahaki programda
devam edelim derim bu konuya.
Programı ele alabiliriz.
Yani biz bireysel ölçekte, tam devlet ölçeğinde konuşalım ama bireysel ölçekte kendi hanemizi nasıl kurgulayalım?
Aslında ayağını yorganına göre uzatmak deyim var ya hocam. Atasözü tam da yerinde bir söz gibi ama.
Bir fıkramsı bir şeyle bitireyim müsaade ederseniz hocam, programı zamanlarında biraz çalarak.
Evet.
Hani adam oğluna bakmış, delikanlı kanapede uzanmış yatıyor. Oğlum demiş, yan gelip yatacağına demiş, git biraz da çalış, biraz para kazan demiş. Oğlan başını kaldırmış, peki niye çalışayım baba demiş. Ne yapacağım demiş, para kazanıp da demiş. Olur mu oğlum demiş, para kazanırsın demiş, zengin olursun, varlıklı olursun. Sonra istediğin yere harcarsın, keyfine bakarsın, yan gelip yatarsın demiş yani. Baba zaten öyle yapıyorum ya demiş.
Yani.
Şimdi bizimkisi elbette böyle en başta yan gelip yatma olmasın.
Evet.
En başta yan gelip yatma kültürüne sahip değiliz.
Evet.
Çalışmanın farkındayız ama bizimkisi mübarek çalışırken çalışma getirisinin çok daha ötesinde bir varlık elde etme noktasında. Yani fıkraya böyle bir boyut daha eklemek gerekiyor herhalde.
Evet, yani ekmek yiyebilecekken pasta yemeye kalkmak gibi bir şey oluyor herhalde hocam.
Evet, yani dünya tasarrufa giderken, tedbirle davranmaya giderken, dünya gelecek noktasında bazı endişeler içindeyken Türkiye insanının bu hali hakikaten düşündürücü.
Evet, hayırlı akşamlar kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri. Hocama da çok teşekkür
ederiz. Evet, herkese hayırlı bayramlar diliyoruz. Allah hepimizin bayramını mübarek etsin. Tekrar görüşmek üzere efendim.
Tekrar görüşmek üzere. Hayırlı bayramlar cümleten.